Ayrımaltı Yıldızların Dönüşü Stanislav Lem Sayfa 56 İkinci Bölüm. Gözlerimi açmadan önce belime dokundum. Kazaklaydım. Soyunmadan yattığıma göre nöbette olmalıydım. Olaf diye bağırmak istedim ama birden aklım başıma geldi. Prometheus'ta değil, oteldeydim. Her şeyi birden anımsadım. Hava garının labirentleri, kız, ona yanaşmam, korkusu, terminaldeki kayalık ve gölün karası, şarkıcı aslanlar. Yıkanacak yeri ararken istemeyerek bir duvara saklı yatağı buldum. Bir düğmeye basınca sedef döşemeli yatak ortaya çıkıverdi. Banyoda ne küvet ne de musluk vardı, yalnız tavanda parlak kareler görülüyordu. Bir de süngersi plastikten ayaklıklar, duş falan da yoktu. Kendimi birden Neandertal insanı gibi hissettim. Hızla soyunup elimde giysilerimle kala kaldım. Çünkü bunları asacak bir çengel falan da yoktu. Hepsini duvarda dolaba benzeyen bir boşluğa tıktım. Yanında üç düğme vardı. Biri mavi, biri kırmızı, biri beyaz. Beyaza bastım, ışıklar söndü. Kırmızı, bir hırıltı geldi ama bu su değil. Ozon kokan şiddetli bir yel esiyordu. Her tarafımı sardı. Derimin üzerinde kalın ve parlak damlalar oluştu. Titreşip buharlaşıyorlardı hemen. Nemini dahi hissedemedim. Milyonlarca elektrikli iğne kaslarıma masaj yapar gibiydi. Ne olacak diye bir de mavi düğmeye bastım. Yelin niteliği değişti. Bu sefer beni delip geçer gibiydi. Zamanla alışınca belki hoşlanırım diye düşündüm. Luna'daki intibak merkezinde bu tertibat yoktu. Neden bilmem, orada bildiğimiz banyolar kullanılıyordu. Kanım şimdi daha hızlı dolaşıyor, kendimi çok iyi hissediyordum. Yalnız dişlerimi neyle ve nasıl fırçalayacağımı bilemiyordum. Ben de vazgeçtim. Duvardaki kapılardan birinin üzerinde Pen Yuar yazıyordu. Bir göz attım ardına. Pen Yuar filan yoktu. Yalnız sifona benzer üç şişe gördüm. Ama zaten kuruydum ve kurulanmaya ihtiyacım yoktu. Giysilerimi bıraktım, dolabı açtım ve apışıp kaldım. İçinde hiçbir şeyim yoktu. İyi ki külotumu üzerimden çıkarmamışım diye sevindim. Donla odama dönüp giysilerimin ne olduğunu sormak için telefonu aramaya başladım. Pencerenin altında duvardaki TV ekranına böyle demeye alışmıştım. Buldum en sonunda. Küfretmeye başladığım sırada sihirli bir değnek değmiş gibi çıkıvermişti ortaya. Herhalde sesten etkileniyordu. Giysilerimin akıbetini sordum. ''Temizleme kutusuna koymuştunuz, 5 dakika sonra alabilirsiniz.'' diye cevap verdi bir bas sesi. Masanın başına geçip oturunca hemen dirseklerimin altına doğru yanaştı üstü. Nasıl olabilirdi bu? Aslında bu sorunlarla ilgilenmeme hiç gerek yoktu. İnsanların çoğu neyin ne olduğunu bilmeden teknolojinin nimetlerinden yararlanıyordu pekala. Bütün ihtimalleri göz önüne alarak Don Paça masanın başına oturdum. İntibak merkezine gidebilirdim. Teknik ve örf adetler söz konusu olsaydı yalnız hiç tereddüt etmezdim. Ama Luna'da dikkat etmiştim. İnsanı ayrıca her şeye kendi açılarından bakmaya zorluyorlardı. Belirli bir tutum izletmeye yöneltiyorlardı. Yani kendi değer yargılarını aşılıyorlardı bize. Bunları benimsemezsek izah ediyorlardı. Her şeyi olduğu gibi, bilinçsiz reddedişler, tutuculuk, eski adetlerin alışkanlığı diye. Onların önerdikleri şeylerin daha iyi olduğuna inanmadan eski adetlerimi terk etmeye hiç niyetim yoktu. Geçen gecenin deneyimi bu niyetimde hiçbir sapma yaratmamıştı. Ben itibarımın iadesini istemiyordum, okula gitmek istemiyordum. Hele hemen, o kadar uysal olma. Seni bedrize etmedilerse bir nedeni olmalı, bu nedeni öğrenmelisin diye düşündüm. Bizimkilerden birisini arayabilirdim, örneğin Olaf'ı. İntibak merkezinin öğütlerine uygun olurdu bu. Çünkü bize hiçbir şeyi yasaklamıyorlardı. Durmadan çıkarlarımız doğrultusunda davrandıklarını tekrarlayıp duruyorlardı. Dilediğimi yapabileceğimi söylüyorlardı. Hatta dosdoğru aydan dünyaya bile atlayabilirdim. Şakacı doktor Abs diyordu bunu. Eğer acelem varsa, intibak merkezini hesaba katmıyordum ama Olaf'ı rahatsız edebilirdim. Mektup yazabilirsin, adresi sende var. Çalışmak mı? Bir iş bulmak mı? Yani yeniden Merih dünya, Merih seferlerine mi çıkmak? Bu işi biliyordum ama biraz param oldu, o zaman aklıma geldi. Aslında para değildi bu, başka bir şey diyorlardı. Fakat ben arada bir fark göremiyordum. Çünkü onunla da her şeyi satın almak mümkündü. Bir dış hat istedim. Dinleyicide uzaktan gelen bir şarkı işitildi. Telefonun ne numarası ne de kadranı vardı. Acaba bankanın adını mı söylemek gerekiyordu? Bunu küçük bir kağıda yazmıştım. Kağıt da pantolonumun cebindeydi. Banyoya dönüp baktım. Giysilerim geri gelmişti. Katlanmış, ütülenmiş, dolapta duruyordu. Her şeyim ceplerdeydi, o kağıt parçası da. Artık banka değil, Omnilox diyorlardı. Adı tekrarlar tekrarlamaz, sanki beni bekliyormuş gibi ciddi bir ses cevap veriverdi. Omnilox sizi dinliyor. Adım Breck dedim, Hal Breck. Sanırım sizde benim bir hesabım olacak. Miktarını öğrenebilir miyim? Kuru bir çıtırtı işitildi ve daha yüksek bir başka ses konuştu. Hal Breck mi? Evet. Hesabınızı kim açtı? BM'e bağlı Nakos örgütü, yani Navigasyon Kozmik, yani Kozmik Seferler Örgütü. Ama bu işlem 127 yıl önce yapıldı. Bir kanıtınız var mı? Hayır, yalnız Luna İntibak Merkezi'nden Direktör Osvam'ın bir sözü. Yeter bu kadarı. Hesabınızın durumu 26.407 it.
İt mi?
Evet, başka bir arzunuz var mı? Biraz para, yani itlerden biraz çekmek istiyordum da. Hangi şekilde? Kalsler olarak mı?
Nedir o, çek gibi bir şey mi?
Hayır, yani nakit olarak ödeyebiliriz.
Öyle mi? Anlaştık.
Kalslerinizi hangi değerde tanzim edelim?
Bilmem, 5.000 diyelim.
5.000, elbette. Otele mi gönderelim?
Evet, bir dakika, adını unuttum da.
Telefon ettiğiniz yer değil mi?
Evet, orası.
Al karon öyleyse, hemen gönderiyoruz. Yalnız bir soru daha. Sağ eliniz değişmedi mi sizin?
Hayır, niçin?
Pekala öyleyse. Aksi halde kalsleri değiştirmemiz gerekecekti. Derhal alacaksınız.
Teşekkür ederim diyerek kapattım. 26 bin ne ediyordu acaba? Bu konuda en küçük bir fikrim yoktu. Müzikal bir ses duyuldu. Radyo mu?
Hayır, telefonda alıp açtım.
Break.
Evet dedim, kalbim hızla attı, sesi tanımıştım. Beni nerede bulabileceğini nasıl bildin diye sordum.
Danışmadan Break, dinle beni, sana açıklamak istiyorum.
Açıklanacak hiçbir şey yok Nais.
Bana kızgınsın ama anla beni.
Yo yo, kızgın değilim.
İyi, bu akşam bana gel öyleyse. Söyle, geleceksin değil mi?
Hayır Nais, ne olur söyler misin bana, 27 bin it ne kadar eder?
Ne demek ne kadar eder Hal, rica ediyorum, gelmedisin.
Ne kadar, kaç zaman yaşanır bu kadarla?
Dilediğin kadar, hayat sudan ucuz. Fakat bırakalım bunu Hal, eğer istersen.
Bir dakika, sen ayda ne kadar harcıyorsun?
Belli olmuyor, bazen 20, bazen 5, bazen de hiç.
Ya iyi, teşekkür ederim.
Hal, dinle beni.
Seni dinliyorum.
Bunu böyle bitirmeyelim.
Bir şeyi bitirdiğimiz yok, çünkü hiçbir şey olmadı ki dedim. Her şey için sana teşekkür ederim Nais. Kapattım telefonu. Hayat sudan ucuz daha. Şu anda beni en çok ilgilendiren konu buydu. Yani bu bazı hizmetler, bazı şeyler bedava anlamına mı geliyordu? Yine telefon. Break, buyurun.
Resepsiyondan arıyorum Bay Break. Omnilox karlaterinizi teslim etti. Size gönderelim mi?
Evet, teşekkür ederim. Alo?
Evet.
Oda için bir ödeme yapılıyor mu?
Hayır efendim.
Hiçbir şey mi?
Hiçbir şey efendim.
Otelin restoranı var mı?
Evet efendim, 4 tane. Kahvaltınızı odanıza mı gönderelim?
Peki, öyle olsun da. Yiyecekler için ödeme yapılıyor mu?
Hayır efendim, kalsleriniz odanıza ulaştı. Bir saniyeye kadar da kahvaltınız varacak.
Ben daha kalsleri nerede bulacağımı sormaya vakit bulamadan bir robot duvara astı. Bunun nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Masanın başından kalkınca masa hemen geri çekilip kapandı. Kapının yanındaki duvarda bir kağıt gördüm. Bir sigara tabakası büyüklüğünde şeffaf bir kağıda sarılmış bir şey.
Üzerinde küçük pencereler vardı ve şu rakam okunuyordu. 1001, 0100, 01, 000. Altta iki küçük düğmeydi, üzerinde 1 ve 0 rakamları görünüyordu. 5000 toplamının iki sayılı sisteme göre şifreli yazı aldığını anlamadan önce şaşkın şaşkın bu rakamlara baktım. 1'e bastım, elimde üzerinde 1 yazılı plastik bir üçgen belirdi. Başlangıçtaki sayı ise 1 birim eksildi. Giyinmiş çıkıyordum ki intibak merkezi geldi aklıma. Onlara telefon edip terminalde adamlarını bulamadığımı açıkladım. ''Merak etmeye başlamıştık yani'' dedi bir kadın sesi. ''Ama sabah erkenden Alkaron'da kaldığınızı öğrendik.'' Nerede olduğumu biliyorlardı. Öyleyse beni ne diye hava garında bulamadılar? Mutlaka kasten böyle davrandılar. Luna'daki isyanımın nedenle erken olduğunu anlamam için kaybolmam gerekiyordu. ''Çok iyi istihbaratınız var.'' dedim nazikçe. ''Şimdilik şehri ziyaret ediyorum. Sizinle daha sonra temasa geçerim.'' Odamdan çıktım, gümüşi ve hareketli koridorlar duvarlarla birlikte yer değiştiriyordu. Bu benim için çok yeni bir şeydi. Mekanik bir merdivenden indim, katlarda sıra sıra barlar gördüm. Biri yeşil, denizaltı gibiydi. Sonra her katın kendine göre hakim bir rengi vardı. Altın sarısı, gümüşi, sıkmaya başlamıştı artık birinci günün sonunda. Bunun hoşlarına gitmesi ilginç, garip zevkler ama birden terminalden seyrettiğim geceyi anımsadım. Biraz donanmam gerekiyordu, sokağa bu niyetle çıktım. Hava henüz kapalıydı ama aydınlık ve yüksek bulutların arasından güneş de arada sırada yüzünü göstermeyi beceriyordu. Ortası iki sıra dev palmiyelerle süslenmiş, dil gibi pembe yaprakları sallanan bulvarın köşesinden şehrin panoramasını ancak o zaman görebildim. Yapılar belirli adacıklar şeklinde toplanmıştı. Yer yer bir gökdelen aradan fıskiye gibi yükselip inanılmaz yüksekliklerde gözden kayboluyordu. Kilometrelerce yüksekliğinde olmalıydı bunlar. Bu kuleler hemen inşa edildikten sonra yükseklik tutkusu kaybolduğundan artık bunlardan inşa edilmediğini bana daha Luna'da söylemişlerdi. Bu geride kalmış bir mimari çağın eseriydi. İnceliklerinden başka göz için çekici bir yönleri yoktu. Kuleler borulara benziyordu. Altın sarısı ve kahverengiydi. Siyah ve gümüşü olanları vardı. Üzerlerindeki iniş alanları etajeri hatırlatıyordu insana. Yeni evler besbelli daha güzeldi, penceresizdi ve üstleri bütünüyle dekore edilmişti. Böylece bütün şehir dev bir resim sergisine benziyordu. Bu 20-30 katlı yapıları güzelleştiren her şeyi sevdiğimi söyleyemem. Ama benim gibi 150 senelik biri için tutuculuk pek büyük bir günah sayılmaz. Bahçeler ya da palmiye kümeleriyle ikiye ayrılmış evleri doğrusu daha çok beğendim. Bulvar boyunca iki kara araba seli akıp gidiyor, hiç hoşuma gitmeyen iri palmiyeler arasından geçiyordu. Bunlara glider dendiğini artık biliyordum. Damların üzerinde de bir şeyler uçuşuyordu ama bunlar uçak ya da helikopter değildi. Daha çok iki ucu da açılmış kurşun kalemlere benziyorlardı. Kaldırımlarda yürüyenler vardı ama bir yüzyıl önceki büyük şehir kalabalığından eser yoktu. Trafik çok daha akıcı ve kat kattı. Bu da yer altındaki katların çok artmasından kaynaklanıyor olmalıydı. Yolları, alanları, mağazalarıyla yer altında da şehirler oluşmuştu. Köşe başındaki danışma bürosundan bana en iyi alışverişi Sarian katında yapabileceğimi söylediler. Bir yerlere gitmek istediğim zaman gümüşü harflerle belirlenmiş adının üzerine dokunuyordum. Planda derhal izleyeceğim yol beliri veriyordu. Bir glider ya da bir rasta binebilirdim, yürüyerek de gidebilirdim. Bu nedenle danışma bürolarında 4 ayrı plaj bulunuyordu. Sarian sanırım 3. kattaydı. Bir kere daha şehrin görüntüsü karşısında hayrete düştüm. Tünelden çıkınca yer altına varacağıma, tepesinde gökyüzü bulunan bir sokağa vardım. Üstelik de doğusu güneşlikti. Alanın orta yerinden dev gibi üç köşeli çatı tepeleri yükseliyordu. Uzakta sivri uçlu kuleler mavi bir aydınlık içindeydi. Karşı yanda ise çocukların renkli bisikletleriyle içinde oynaştıkları küçük havuzun arkasında yeşil palmiyelerle çevrelenmiş garip kubbeli bir gökdelen yükseliyordu. Cam gibi parlıyordu üstü. Bu konuda birinden bir açıklama isteyemediğime üzülürken birden aklıma sabah kahvaltı etmeden dışarı çıktığım geldi. Daha doğrusu midem hatırlattı bunu bana. Kahvaltımı otelde odama getireceklerini tamamen unutmuş, beklemeden çıkmıştım. Belki de resepsiyondaki robot unutmuştu. Bunun üzerine hemen bir danışma ofisine koştum. Artık bilgi almadan hiçbir şey yapmıyordum. Ayrıca danışma bana bir glider da bulabilirdi. Bunu da kendi başıma beceremiyordum henüz. Öğrenmek için vaktim vardı. Restoranda menüye bir göz atar atmaz bir Çin lokantasına düştüğümü anladım. Bunun üzerine kararlı bir edayla bana sıradan bir kahvaltı getirmelerini söyledim.
Ozot mu, kres mi, herma mı olsun?
Garson erkek olsaydı ne istersen onu getir diyecektim ama robottu, tercih yapamazdı. Kahveniz yok mu diye endişeyle sordum.
Var, kres mi, ozot mu, herma mı?
Bir kahve ve kahvenin yanında ne alınıyorsa o. Yani
ozot dedi ve çekti gitti.
Oldu bu iş. Her şey önceden hazır olmalıydı ki hemen dolu bir tepsi de döndü. O kadar ki alay ediliyor sandım kendimle. Ancak tepsinin manzarası geldiğimden beri karnıma bir lokma yiyecek girmediğini hatırlattı bana. Bons'la şu meşhur Brit'ten başka. Bir kahve eskiden tanıdığım şeylere benziyordu. O da kaynamış katran görüntüsündeydi. Yanındaki kremanın üzerinde mavi lekeler vardı ve asla bir inekten sağılmış olamazdı. Birine bakıp bunları öyle yemeyi tercih ederdim. Ancak saat geçmiş olmalıydı ki restoranda benden başka müşteri yoktu. Yarı mat şeklindeki tabaklardan bir duman yükseliyordu. Kibrit uçları gibi bir şeyler vardı içinde. Ortasında da pişmiş bir elma. Elbette ne çöpler kibrit çöpüydü ne de elma elmaydı. Ardından yulaf ezmesi sandığım şeye kaşığı değdirince kabarmaya başladı. Hepsini yedim ve ne kadar acıktığımı o zaman anladım. Ekmek özlemi, izi bile yoktu sofrada. Daha sonra içimi sardı. Ama kaçamak bir düşünce halinde. Derken robot yeniden başucumda yeniden bitti. ''Nedir borcum?'' diye sordum.
''Hiç, teşekkür ederim.'' dedi. ''Daha çok bir bebeğe benziyor. İnsana bir aleti hatırlatıyordu. Billurdan yuvarlak bir tek gözü vardı. İçinde kıpırdayan bir şey vardı. Ama bakmak cesaretini gösteremedim. Bir bahşiş bırakacak biri bile yoktu. Bir gazete isteyecek olsam beni anlar mıydı bilmiyorum. Belki artık gazete de yoktu.'' Ben de alışverişe çıktım. Öncelikle bir turizm acentasına düştüm, içeri girdim. Zümrüt yeşili konsolları, gümüşü büyük salon hemen hemen boştu. Bu renklerden bıkmaya başlamıştım. Mat vitrinler, renkli dev posterler, Colorado Vadisi, Archimedes Krateri, Deimos Yarları, Palm Beach, Florida. Bütün bunlar yalnız üç boyutlu değil, aynı zamanda okyanusun dalgaları da gerçekten hareket ediyor, insan fotoğrafa değil de açık pencereden dışarı bakmış gibi oluyordu. Üzerinde dünya yazılı bir gişeye yöneldim. Elbette burada da bir robot oturuyordu, bu kez altındandı.
''Size nasıl yararlı olabiliriz?'' diye sordu. Sesi pek derindi, gözlerim kapalı olsaydı karşımda orta boylu, kestane saçlı bir insan var diye yemin edebilirdim.
''Basit bir şey isteyecektim.'' dedim. ''Uzun, çok uzun bir yolculuktan geliyorum. Aşırı konfora ihtiyacım yok. Sükunet, deniz, ağaçlar, belki de dağlar. Bütün istediğim bu. Sade ve eski olsun, böyle bir yeriniz var mı?''
''İsterseniz buluruz. Kayalık dağlar, Plum Kalesi, Mallorca, Antiller.''
''Daha yakın olsun.'' dedim. ''Şöyle 1000 kilometrelik bir çevre içinde var mı?''
''Clavestro.''
''Nerede bu? Robotlarla zorluk çekmeden tartıştığımı zaten fark etmiştim. Hiç olmasa onlar hiçbir şeye şaşmıyorlardı, şaşamazlardı ki. Öyle düşünülüp hazırlanmışlardı.''
''Pasifik'ten pek uzak olmayan eski bir maden şehri. Maden ocakları yaklaşık 400 yıl önce kullanılmış. Yeraltı geçitlerinde ilginç geziler, Halders'lar ve Gliders'larla bağlantılı.'' Tıbbi denetim altında dinlenme evleri, kiralık villalar, bahçeli yüzme havuzlu klimalı. Büronuzun yerel anteni her çeşit eğlence, yolculuk, oyun, yani arkadaşlar sağlar, gerçek ve çeşitli.
Evet dedim, bu olabilir. Bahçeli bir villa ve su. Örneğin yüzme uzağı.
Elbette efendim, trampliniyle bir havuz, ayrıca yapay göller, tam donatımlı bir dalış merkezi, su altı temsilleri.
Boş verin temsillere, nedir bütün bunların fiyatı?
Ayda 120 it, ama biriyle ortak kiralamak isterseniz sadece 40.
Ortak mı?
Villalar çok geniştir efendim. 12 ile 17 oda arasında. Otomatik servis, seçiminize göre yerel ya da egzotik bir mutfak.
Evet evet, niçin olmasın? Tamam. Adım Bragg. Neydi adı? Klavestra mı? Ödemeyi şimdi mi yapacağım?
Arzu ederseniz.
Kalsleri kendisine uzattı. Meğer bunu ancak ben kullanabilirmişim. Ama cahilliğime hiç şaşmadı. Robotları giderek daha çok takdir ediyordum. Bana bir tek jeton düşmesi için nasıl davranmak gerektiğini de öğretti. Ne zaman gidebilirim?
Dilediğin zaman, her an.
Ama şey, villayı kiminle paylaşacağım?
Bay ve bayan Marger ile.
Bunların kim olduklarını öğrenebilir miyim?
Genç bir çift, bütün söyleyebileceğim bu kadar.
Onları rahatsız etmem ya.
Hayır, çünkü villanın yarısı kiralıktı. Bütün kat yalnız size ait olacak.
Güzel, nasıl gideceğim oraya?
En iyi çözüm bir Huldero'ya binmek.
Ama nasıl?
Seçeceğiniz gün ve saat için size bir Huldero sipariş ederim.
Öyleyse sizi otelimden ararım. Mümkün mü?
Elbette efendim, kira süreniz villaya vardığınız tarihte işlemeye başlayacaktır.
6. ayrımın sonu. Sayfa 67.